Ayrım 45.
Basit bir görüntüyle bir yol, rüzgarın salladığı ağaçlar, dam üzerine yatıp ateş ettiğim o Ağustos ayı canlanabilir mi bilmem. Belki konuyu başka türlü ele almak gerekir. Olaylara kayıtsız kaldıklarını söyleyenler değil, Goya'ya inanıyorum. Uzun yıllar çalışmış, hem çok iyi hem de sıradan resimler yapmıştı. İngiliz ekolüne bağlı, kibarların ressamıydı. Derken fırtına İspanya'yı kasıp kavurdu. İşte o zaman gerçek bir Goya doğdu. Yaşı 55'ti. Savaşı gördü, isyancıların nasıl ezildiğini resimlerinde canlandırdı. Anısı işgal boyu yakamı bırakmayan şeyler yaptı. Leontin'in nasıl öleceğini biliyordum. Leon'un cellatlarını tanırdım. Onları bana Goya tanıtmıştı. Bir onun yanına girip halılar için resim yapmak, mukavemetçileri de Versailles Sarayı'ndakiler gibi kocaman tablolarda canlandırmak istemiyorum. O zamanlar resim ne kadar büyük olursa o kadar çok para getirirmiş. Resim diliyle insandan söz etmek istiyorum ben. Ama sanata ihanet etmeden gerçeği nasıl dile getirmeli? Nisan sonunda Mado Sembat'a uğradı. Ona bakarken düşünüyordu Sembat. Mado'yu eskisinden de çok seviyorum. Onu her zaman seveceğim ama duygularımı bir türlü açamayacağım. Mado manzara resimlerine bakıyor, beğendiğini söylüyordu. Sonra bakışları birden boşalıverdi. Gözleri açık uyuyordu sanki. Belki burada Sergei ile karşılaşmasını hatırlamıştı. Eskiden Sembat sanatçının çevresini görebilmesi gerektiğini sanırdı. Sonradan gördüğünü anlaması gerektiğini de fark etti. Artık bunu da yetmediğini biliyordu. Önemli olan her şeyi duyması, kendinde duyabilmesiydi. Savaş ormanlardan, tarlalardan kopmuştu. Atölyenin kapısını vuruyor, hatırlatıyordu Sembat'a. Bütün bunları yaşadın. Margot'u tanıdın. Leontin'le Leo vedalaşırken yanlarındaydın. Dışarıda insanlar savaş bittiği için seviniyorlar. Oysa sanatçının savaşı bitmez. İçindedir. Ya Goya'nınkine eşit bir şey yaratacak ya da bu olacaktır. Ağustos ayında her şey basitti. Ateş etmekten başka şey yoktu. Ama insanın yatsıyamayacağı bir dileği vardır. Sanatın kolay iş olduğu düşünülür. Resim yapmayı öğrendim. Yap işte resmini. Oysa sanata iyi niyet, derin düşünceler ve ustalık yetmez. Görmek ve anlamak yeterli değildir. Yaratırken insanın kendi kendini tüketmesi de gerekir. Sanat yalnız geriye bakmaz. Sağlam bir bellekle de yetinmez. İleri görüşlüktür aynı zamanda. Sembat pencerenin önündeydi. Gölgelerin çevresine doluştuğunu görür gibi oluyordu. Çağırıyor, bir şeyler istiyor, suçluyordu bu gölgeler. Sokaktan durmadan insanlar geçiyor, haykırıyor, şarkı söylüyorlardı. Birden bir şarkı, Lo Signores'in mukavemetçilerinin sevdiği şarkı atölyeye kadar yükseldi. Hayatın keyfini çıkarabilirdik ama bizim kaderimiz başka. Duyamadan ölmek gerek doğan günü karşılayan horozu. Canlarını verenlerin, Pol'ün, Margo'nun, Stalingrad savaşçılarının, havacıların, mukavemetçilerin yaşamayı ne kadar istediklerini söylememi diliyorlar. Ama bu dileği nasıl yerine getirmeli? Sembat hep pencerenin başında, görünmeyeni görmek istercesine bakışlarını hiç durmadan gecenin derinliklerinde gezdiriyordu. Kent çoktan susmuştu. Sonunda gece ürperdi, her şey bulanık, belirsiz, gerek göz ve gerekse yürek için ürkütücü bir görünüşe büründü. Derken iyice soluk gökyüzünde Paris'in uzaklardaki kuleleri, ağaçlar, damlar, bacalar belirdi. Adamın biri tüfeğiyle kiremitlerin üzerine uzanmıştı. Gözü camlaşmıştı, ölü gibiydi. Koyulaşan, boyaya benzeyen kanı sanki epey önce sürülmüştü üzerine. Ve Sembat soyunmadan uzandı, atölyeye dolan parlak gün ışığında hemen uykuya daldı. Yüzlerce ölünün birlikte gömüldüğü çukurlardan birinin üzerine anıt dikilmişti. O gün, zafer günü, anıtın açılışının yapılması gerekiyordu. Mado ve Lojan bitmek tükenmek bilmeyen bir yolda ilerliyorlardı. Yıllanmış kestane ağaçları, bir cezaevi, 1940'ta buraya atılmıştı. Tam karşısında biraz yana düşen küçük bir kahve vardı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığı bir gün Sergei ile Mado buraya sığınmışlardı. Sergei, tarika ile stepte nasıl gezdiğini anlatıyordu. Josette, sırtında deniz mavisi bir tayyörle cezaevine gelirdi. Mado ve Lejan susuyorlardı. Anlarına dalıp gitmişlerdi. Sonra Lejan, artık Paris ne kadar yoksul dedi. Ve hüzünlü dedi Mado. Ve hoş. Yapraklar henüz yeşildi. Mayıs ayının başlarıydı daha. Bu renkte dokunaklı bir saflık seziliyordu. Yayalarınsa gözleri donuk, bakışları sertti. Almışlardı boylarının ölçüsünü. Ağustos ayının ardından kış gelip bastırmıştı. Çevrelerindeki Paris, evler yaşlanmış, kırışıklıklarla kaplanmıştı cepheleri. Pek çoğu 89 devrimini yapanların kardeşlik düşüncesini savunmak için verdikleri yemini hatırlıyordu. Derken direktuar yönetiminin zarif erkekleriyle kadınları, reyleri yutan, dili pertekleşen eski Yunan özentisi giysiler içindeki dişilerle şık erkekler ortaya çıktı. Seyisler ireti gözlük taşıyan birer marke oldular. Domuz kılı ticareti yapanlar da kendilerine birer asalet ünvanı satın aldılar. Kül rengi eski evler 48 yılını, özgürlük ağaçlarını, tulumlu adamların kanıyla daracık sokakları yıkayan General Chavignac'ı gördüler. Komünün marş rüzgarı tavan aralarında döne döne yükselen merdivenlerde esti. Mahzenlere süzüldü, kaldırım taşlarını söktü. Mayıs ayının tatlı yeşilliğinin ortasında istihkamların tepesine çıkan bıyığı terlememiş gençler Versaylıları taşlarla püskürtmeye çalıştılar. Bunca şey bilinir, hatırlanır mıydı? Geçen yaz Paris'in ruhu yeniden köpürmeye, sokaklar barikatlarla kesilmeye başladığı sıra evler nasıl olmuştu anlatmamışlardı hepsini. Ağustos ayından bu yana ne kadar zaman geçmişti? Sadece 8 ay. Şimdiden gürültüsüzce, top sesleri duyulmadan Thiers'in, Adolf Thiers 1797-1877 komün ayaklanmasını bastıran tarihçi ve devlet adamı 1871'de devlet başkanı oldu. 1873'te kralcılarla muhafazakarların işbirliği sonucu düştü. Mirasçıları Paris'e el koyuyorlardı. Önceki gün Lejan yakasında Legion d'Honneur rozeti taşıyan erdemli bir tüccarın şöyle dediğini duymuştu. Almanlar bize büyük kayıplar verdirdiler. Yine de faydalı bir iş gördüler. Ama bu işin sonunu getiremediler. Ortada daha pek çok komünist var. Lejan son yıllarda çok değişmişti. Belki de güçlü belleğiyle Luke'un başını az kalsın belaya sokan garson şimdi onu tanıyamazdı. Josette'in ölümü ona büyük darbe olmuştu. Kişisel mutluluğunun sonu mukavemet hareketinin de bitişine rastlamıştı. Herkesin kendini sevincin kollarına bıraktığı yuvasını, yakınlarını, gezintileri, çocuklarının oyuncaklarını, tatlı düşleri düşündüğü sıra Lejan yapayalnızdı. Düşünceli düşünceli sokakları arşınladığı olurdu. Derken bir piyano sesi taşardı dışarı. Evine döndüğünü sanırdı o an. Geç kalmıştı. Josette merak edebilirdi. Kısa süre önce Sembat'a uğramıştı. Oğlunun resmini görmek istiyordu. Sembat daha küçücük bir çocukken yapmıştı Paul'un resmini. Resmi al dedi Sembat. Lejan başını salladı. Koyacak yerim yok. Yuvam yok. Herhalde bundan sonra da olmayacak. Sık sık yolculuğa çıkıyorum. İstasyonlarda yaşar gibiyim. Lejan Mado'yu gördüğünde rahatlıyordu. Onunla birlikteyken acısını gizlemezdi. Mado eskiden evlerine gelirdi. Josette'i tanımış, Mimi ile oynamıştı. Yan gözle Mado'ya baktı. Ne kadar zayıfladı. Dinlenmek istemiyor. Bir deri bir kemik kalan yüzünden iri gözleri sanki daha da büyümüş gibi. Işıl ışıldı bu gözler. Suratından ayrılıyor, alev alev bakışları uzaklara dalıp gidiyordu. Mado Şubat'ta Voronov'tan haber almıştı. Sergey'in ölümünden hiç kimseye, Lejan'a bile söz etmedi. Kaç kere konuşacak olmuş, yapamamıştı bir türlü. Geceleri durmadan ağlardı. Sergey'i yitirdiğinden değil, çoktan yitirmişti onu. Öldüğü için ağlardı. Bir türlü alışamıyordu bu düşünceye. Yıllarca yüreğini kilitlemişti. Ara sıra kızıyor, bu sevgi canına kıymak gibi geliyordu. Öyle ya, Sergey'in bir özel hayatı var. Düşüncede bile olsa o hayata karışma hakkına sahip değilim. Şimdi öyle düşünüyordu. Seviyorum onu. Hep seveceğim. Böyle bir sevgi tekrarlanamaz. Her şeyimi verdim ona. Sergey'i canlı görür gibiydi. Nedenini bilmiyordu ama Yugoslavya dağları Limuzin yöresindekilerin eşiydi sanki. O dağlarda akça ağaçlar ve gürgenlerle kaplıydı. Dağın eteğinde Sergey tüfek omuzda ilerliyordu ve Miki şarkı söylüyordu. Hayatın keyfini çıkarabilirdik. ama bizim kaderimiz başka. Ve Mado Sergei'ye doğru dedi. Hayatın sevinci bizim de olabilirdi. Ama kaderimiz başkaymış. Sana bütün yazdıklarım yalan. Kimsem yok. Yine eskisi gibi seninim. Mektubumu almadığın iyi olmuş. Sana hiç yalan söylemedim. Bundan sonra da söylemeyeceğim. Benim tek aşkımsın. İtalya alanındaki atlı karıncayı, ışıkları hatırlıyor musun? Artık Paris çok kasvetli. Bir şey göremiyorum. Sanki Sergei yanı başındaydı. Limuzin dağlarında yürüyorlardı. İşte ayı, dede, Miki, büyük bir köprü. Uykuya dalıyor, birden Sergei diye haykırarak uyanıveriyordu. Cezaevindeydi. Ve Sergei ona cevap veriyordu. İnanma söylenenlere, ben ölmedim, geliyorum. Sergei Mado'yu cezaevinden çıkarıyor, önünde ayakta duruyor. Başını hafifçe geriye atmış, göz kırpıyor. Sevgilim benim. Mavi kağıdın yerinde durup durmadığını anlamak için çantasına göz attı. Hiç yanından ayırmazdı bu kağıdı. Çok kalabalık olacağını sanıyorum, dedi Lojan. Açılışın zafer gününe rastlaması ne iyi. Bizi korkutmadıklarını göstermemiz gerekiyor. Mado, 42'de zaferden sonra neler olacağını nasıl düşünürdük hatırlıyor musun? Ben pek iyimser değildim ama bu kadarı da aklıma gelmiyordu doğrusu. Ne çabuk unuttular, şaşılacak şey. Vişilerden söz etmiyorum. Onlar başımıza kahraman kesildi. Benim üzerinde durduğum ötekiler. Dün Garcia'ya rastladım. Onu 43'te görmüştüm. AS saflarındaydı. Sizinkiler ülkeyi bölmek istiyorlar. Ulusumuzun De Gaulle'u destekleyeceğini sanıyorum, dedi bana. Güçlü duygulardan yoksun sanırdım onu. Almanlar karşısında çok sakindi. Bizden nefret ediyor. Nedeni ortada. Savaştan biz galip çıktık. Biri Fransa'nın şerefini kurtarmışsa o da FTP'dir. Halk bunu biliyor. Geçenlerde Oradora gittim. Kent halkından pek azı hayatta kalmış. Ama yaşayanların hepsi FTP'ciler. Başka türlü olamazdı. Kalın da bir hakkı vardır. Üzerinde FTP yiğitlerine yazılı bir mezar taşı. Çiçek, kucak kucak çiçek. İnci çiçekleri, menekşeler, renk renk laleler, şakayıklar, nergisler, altın yürekli beyaz yıldızlar, leylaklar ve ikşeboylar. Bütün bunların çevresinde büyük bir kalabalık. Yıpranmış kasketleriyle kır saçlı işçiler. Almanya'daki kamplardan dönen askerler, mukavemetçiler, Ren kıyılarında savaşıp yaralananlar, esir kamplarından kurtulanlar, yaşlı ve yüzü buruş buruş kadınlar, yeni yetmeler, balıkçılar ve bisiklet yarışı meraklıları, hayalciler ve yumruğuna hakim olamayan kavgacılar, dökümcüler, duvarcılar, tornacılar, dok işçileri, makinistler, deri işçileri, şoförler, matbaa işçileri, marangozlar, aşçılar, fırıncılar, hamallar, genç kızlar, okullular, eski muharipler, nasırlı elleri çiçek dolu insanlar, hem yaşlı hem de şaşılacak kadar genç Paris. Konuşma sırası Mado'daydı. Size tanıdıklarımdan söz edeceğim. Arkadaşımız Lojan'ın Pol adlı bir oğlu vardı. Küçücükken tanımıştım onu. Daha hayata yeni adım atıyordu. Şu ilkbahar günü gibiydi. Kurduğu birliğe Stalingrad adını vermişti. Karanlık bir çağdaydık. Fransa henüz susuyordu. Almanlara saldırdılar. Pol yaralandı. Ona işkence ettiler, tek kişinin adını vermedi. Bizden kimse ağzını açmadı. Gestapo'yu bilirim. Almanlar Morris'e işkence ediyorlardı. Kimseyi ele vermedi. Cellatlar aralarında ne bekliyoruz, kimseyi ele vermeyecek diyorlardı. Size milletten söz etmek istiyorum. Mukavemette ona Pepe derlerdi. 41'de bir Gestapo ajanını öldürdü. Ölmeden önce de bir mektup bıraktı. Karısına ya da bir dostuna değil, partisine. Bütün sevgisi partisine yönelmişti. Bizim sevgimize, bizim aşkımıza. İftira ediyorlar bizlere. Fransa'yı gömenler bizler için onlar kötü Fransızlardır diyorlar. Bu toprakları bizden çok kim sevebilir? Suresnes'te büyümüş, orayı sevmişti. Orada kurşuna dizildi. Fransa, sevgili Fransa'mız. Bu sözler mürekkeple değil, partizanların kanıyla yazılmıştır. Ölüler neden öldüklerini söylesinler. Fransa yeniden hainler, işbirlikçiler, Alman marklarını tam zamanda Amerikan dolarları değiştirenler tarafından yönetilsin diye değil. Yalnız olmadığımızı anlatmak istiyorum. Yugoslavya'nın mukavemetçileri, Norveç'in partizanları, Belçikalı savaşçılar bizimle. İstendiği kadar peşlerine düşülsün, Borinaj madencileri, Liejli demir-çelik işçileri topraklarından ayrılmazlar. Büyük bir dostumuz var. Bizi kurtardı, bize ihanet etmez. Paris'in cellatları Volga kıyılarında yenilgiye uğradılar. Benim müfrezemde bir Rus subayı vardı. Göğsü bir kurşunla delinmiş, stepte yatarken geçmişti Almanların eline. Bizim aramıza katıldı. Ayı demiştik ona. Limoges'a ilk girenlerden biriydi. Tanıdıklarımdan söz etmek istiyorum. Bir başkasını tanıdım. Stalingrad'da çarpışıyor, Paris'i seviyordu. Kurtuluşu götürdüğü Yugoslavya dağlarında şehit düştü. Paul, Lejean, Josette, Guy Moke, Sampa Mikin gibi. Onları yaşatan bizim gerçeğimiz, inancımızdı. İnsan sözüne, dostuna, kocasına ya da karısına ihanet edebilir. Ama ölülere ihanet edilmez. Bu mezar başında hep ileri gideceğimiz, taşlara, sıcağa, kana rağmen dağı aşacağımıza yemin edelim. İlerleyeceğiz ve başaracağız. Yemin ediyoruz. Güneş batıyordu. Bir takım sözler çınlıyordu havada. Koca koca çelenkler taşınıyordu. Çiçeklerin hava kararmak üzereyken çok tatlı bir kokusu olurdu. Kurşuni elbiseli bir genç kadın kalabalıktan uzak bir köşeye, bir ağacın dibine çekilmişti. Gözleri büyümüştü. Dikkatle uzayıp giden yola bakıyordu. Ama ne insanları, ne kurşuni evleri, ne de yemyeşil yapraklarla pembe güllerden yapılan çelengi görebiliyordu. Bekliyordu. Sergey ona doğru geliyordu. Bir sokak değil, iki yanı ağaçlıklı bir yol. Sağanak yeni dinmişti. Islak yaprak kokusu sarmıştı ortalığı. İçimden geleni söylemedim diyordu Mado. Soruyordu Sergey. Ne diyecektin? Cevap veriyordu Mado. Az önce söylediğimi. Ne arkadaşları ne de komşuları Valya'nın çektiklerinin farkındaydı. Savaşın başından beri bu incecik, dal gibi genç kadın duygularını varlığının derinliklerine gizlemeyi öğrenmişti. Bir komşu kadın kocasına, bir şey anlayabilene aşk olsun diyordu. Meraklanıyor, dört gözle mektup bekliyordu. Kocası öldüğünde bir damla gözyaşı bile dökmedi. Yanında hiç ağlamadığı halde Valya'nın yüreğinden geçenleri yalnız Nina Georgievna biliyordu. Nina Georgievna çok hasta olduğunu Vasya'dan gizlemişti. Sergey'in ölüm haberinden kısa süre sonra ağır bir zatürreye yakalanmıştı. Herhalde kentin boşaltılması sırasında çok yorgun düşmüş olmalıydı. Doktor her geçen gün onda yeni bir hastalığa rastlıyordu. Ama yaşlı kadının bir şeyden yakındığı yoktu. Yalnız her doğrulmaya kalktığında yüzü ter içinde kalıyor, suç işlemişçesine utana sıkıla bir süre daha yatmam gerekli diyordu Valya'ya. Valya bütün boş zamanlarını onun başucunda geçiriyordu. Sık sık ölü değil de çok uzaklara gitmiş gibi soğukkanlılıkla Sergey'den söz ediyorlardı. Valya'nın dayanıklılığı Nina Georgievna'ya da geçmişti. Valya'ya büyük oğlunun çocukluğunu, ilk gençliğini anlatıyordu. Valya merakla dinliyor, yeniden Sergey'i bulmuş gibi oluyordu. Onun konuştuğu pek seyrekti. Söyleyecek bir şey yoktu ki. Ara sıra Sergey kendisine yeterince açılmamış gibi gelirdi. Dağınık ve karmakarışık görüntüler parmaklar arasından akan kum taneleri gibi belleğinden geçip gidiyordu. Sonra kendini toplayıp yalan diyordu. Sergey benim içimde. Hayatının önemli anlarını, yaptıklarını, rastlaşmamızdan önce neler yaptığını, nasıl savaştığını hiç bilmiyorum. Değil, en önemli yanını, sevgisini, kuşkusunu, yüreğini verdi bana. Bunun için hayatındaki her şeyi anlayabiliyorum. En ufak ayrıntılara, hatalarına, eğilimlerine, Sırbistan dağlarına gitmesinin nedenlerine varıncaya dek. Gece sırt üstü, hareketsiz, gözleri açık yatıyordu. Böyle gecelerden sonra stüdyoya gitmek, konuşmak, gülümsemek, neşeli kolholcu kız ya da hain düşes rolüne çıkmak, Nina Georgievna'ya bakmak ve onun çevresinde sakin, hüzünlü ama tatlı bir hava yaratmak için büyük güç gerekiyordu. Gece yattığında Valya bir şey düşünmüyordu. Yitirdiğinin üzüntüsünü maddi bir acı gibi duyuyordu hep. Sergey'in, ellerinin, dudaklarının, hareketinden önceki gün bitkin, ağırlaşan, ılık başını göğsüne dayayarak uyuyuşunun anısı çok canlıydı. Yine de bu çaresiz acı dayanabilmesini sağladı. Öylesine güçlü ve devamlı bir duyguydu ki bütün varlığına egemen olmuştu. Valya farkına varmasa da sanatında kendini duyuruyordu. Şimdi onun için çok yetenekli diyorlardı. Acı çektikçe övgüyle karşılaşıyordu. Valya'nın sanatına hayranlık duyanların hiçbiri bu kudretli sesi, hem dikkatli hem de uzaklara giden bu gözleri, Bir şey isteme benden, her şeyi görüyorum dercesine hem otoriter hem de güçsüz davranışları ne pahasına edindiğinin farkında değildi. Nisan ayında Nina Georgievna sokağa çıkmaya başladı. Hemen doktorların yasaklamasına ve Valya'nın yalvarmalarına aldırmayıp işine döndü. Çocukları başıboş bıraktım, artık hastalanmaya hakkım yok diyordu. Akşam yorgun argın dönüyor, iyi uyuyamıyordu. Doktor uyku ilacı verdi. Bu ilaçtan korkuyorum diyordu Nina Georgievna. Uykuya daldığımda uçuruma düşer gibiydim. Ama deliksiz uyuyorum hiç olmazsa. 8 Mayıs akşamı herkes sonucu bekliyor, önüne gelen yakınlarına telefon açıyordu. Dinliyor musunuz? Nina Georgievna da radyonun başındaydı. Bekliyordu. Ama sonuna dek bekleyecek gücü kendinde bulamadı. Çok yorgundu. Veronal aldı, yattı ve çabucak uyudu. Varya da yatağına uzandı ama gözleri açıktı, uyumuyordu. Kapının dışındaki hoparlörün sesini hemen duydu. Varya da ötekiler gibi bu bildiriyi bekliyordu. Yine de allak bullak oldu. Nina Georgievna'yı uyandırmamak için gürültü yapmadan giyindi, sokağa çıktı. Gün doğuyordu. Herkes evlerin kapısına çıkmıştı. Ufak tefek bir yaşlı kadın Varya'ya koştu. Başladı genç kadını öpmeye. Varya nereye gideceğini hiç düşünmeden Kızıl Meydan'ın yolunu tuttu. Şimdiden kalabalık birikmişti alana. Bir sürü insan şaşkın şaşkın yürüyordu. Sevinçten ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Ne şarkı ne haykırış duyuluyordu. Büyük, etkileyici bir sessizlik çökmüştü ortalığa. Alana yaklaştığında Varya yürümüyor, koşuyordu. Tıpkı 4 yıl önce Sergei'nin oturduğu eve yaklaşırken koştuğu gibi. Son aylarda karışık ve dertli ne biriktiyse sabahın bu erken saatinin derin sevincinde birden kaybolup gidiyordu. Varya birden anladı. Sergei kazanmış, savaşı bitirmiş, zafere dek yaşamıştı. Canlı ve mutlu dönmüş gelmiş, doğduğu kente bakıyordu. Varya'yı ötekilere bağlayan da buydu. Kolsuz subaya, dudaklarını ısıran şu yaşlı kadına, yıkanıp tıraş olma fırsatı bulamamış şu iki askere, birini arar gibi herkese dikkatle bakan bereli genç kıza. Varya kutlanıyor, o da başkalarını kutluyordu. Tek kollu subayı öptü. Kalabalık gitgide artmaktaydı. Doğan güneşte sıcacık, hem yaşlı hem de genç, üstelik delicesine genç Kremlin'e bakıyordu. Valya'nın görünüşünü her zaman değiştiriveren, geçmişte Sergei'nin kaç kez düşlediği o gülümseme yüzünü kapladı.